Ayrım 20.
Yapacağı tercihe önce adil bir fırsat vermeliydi. Ama kusurların yararlara ağır bastığını hissederse sonradan fikrini değiştirebilirdi. Her şeyin değişmekte olduğu göz önünde tutulduğunda emekleme çağında bir çocuğu olan bir aile için şimdi doğru olan yanıt, çocuk büyüdüğünde veya yeni çocuklar doğduğunda ya da David için yeni iş fırsatları çıktığında doğru olmayabilirdi. Uzun vade söz konusu olduğunda felsefe bir kehanet aracı değildir. Felsefe daha ziyade şimdiki anda kullanmak içindir. Şu anda da Jackie çok zor bir durumda bulunmadığının farkına varmıştı. Ülkenin her iki yakasında da iyi bir anne olabilir ve çocuğuna iyi terbiye verebilirdi. Etik bir tercih yapmak yazı tura atmaktan daha önemli bir şey olduğu halde, seçeneklerden herhangi birinin diğerinden mutlak anlamda daha iyi olduğunun hiçbir garantisi bulunmadığını kavradı. Bu bakımdan yaptığınız tercihten en iyi şekilde yararlanmak ve kötü yanlarından kaçınmak en doğru şey olur. Jackie, David ve Tamara New York'ta kaldılar. Orada bulunmaktan hoşlanıyorlardı ve Kaliforniya'yı terk etme nedenleri de geçerliliğini korudu. Ahlaki olan bir yol seçtiğinden ve kendisiyle kocasını hoşnut etmek uğruna çocuğunu ihmal etmiş olmadığından emin olunca, Jackie'nin küçük bir çocukla Manhattan'da yaşamak konusundaki kaygıları buharlaşıverdi. Onarılmış dengesi evliliklerinde her şeyin yoluna girmesini sağladı ve böylece Jackie ile David beraberce dikkatlerini Tamara için sıcak ve güvenli bir yuva sağlama konusuna yoğunlaştırabildiler. Michael. Meslektaşlarımdan biri olan Kath Burke'ın bana etik karar verme sürecini ve ahlaki yaşam konusuna bir başka açıdan dikkat çeken vakalarından birini anlatmıştı. Michael yarım günlük bir iş olarak küçük bir kasabanın belediye başkanlığını yapmaktaymış. Dini bir kuruluş kasabada AIDS hastaları için bir bakım evi açmayı tasarlamış. Fakat kısa zaman içinde şiddetli bir yerel muhalefetle karşılaşmış. Bakım evi kurucuları bütün yasal gereklilikleri ve ruhsat şartlarını yerine getirdikleri halde tasarıları için cemaat desteği ve kamu onayı elde etme konusunda çaba harcamamışlardı. Eylemlerinin sırf HIV konusundaki cahilce ve akıl dışı korkulara dayandığı belli olan protestocular, konuyu herkese duyurmak üzere bakım evinin açılmasını engellemeye yönelik kamusal toplantılar düzenlemesini Michael'dan talep etmişler. Bu anlaşmazlığın her iki tarafında da etik ve stratejik sorunlar mevcut ama biz burada Michael'ın çıkmazına odaklanacağız. Kendisini seçmiş olanlara karşı taşıdığı sorumluluk ile bakım evini desteklemekten yana olan kendi duygusu arasında sıkışıp kalmıştı. Söz konusu dini kurumun aslında kendilerini engellemeye çalışan cemaatin yararına çalıştığına inanıyordu ve kendisini de şimdi bu yeni tasarıyı durdurmasını isteyen aynı cemaat seçmişti. Michael hikayesinin bir felsefe pratisyenine götürdüğü zaman danışmanıyla birlikte Aristo'nun etik ile siyasetin karşılıklı etkileşimi konusundaki fikirlerini ele aldılar. Genel olarak biz bunların birini kişisel diğerini kamusal alan olarak tamamen ayrı alanlar biçiminde görme eğilimi taşırız. Aristo'ya göre iyi bir yaşam sadece bir dizi kurala uygun davranmak meselesi değildir. Erdem etiği bu tür bir yaşam sürmenize yarayacak kişilik özellikleri edinmek anlamına gelir. Aynı zamanda sadece kendiniz için en iyi olanı değil, içinde yaşadığınız daha geniş dünya içinde en iyi olanı dikkate almayı gerektirir. Aristo iyi bir yaşam sürmek için zorunlu saydığı cesaret, adalet, ılımlılık ve hatta mizah duygusu gibi unsurları içeren çeşitli erdemlerin bir listesini verir. Michael adalet konusuna odaklandı. Aristo burada da olduğu gibi herhangi bir durum, yerleşik kural ve yasaların kapsamı dışına düştüğünde, liderlik konumundaki kişiler için adaletin en önemli unsurunun eşitlik olduğunu yazmıştı. Michael, Aristo'nun siyasetçilerin seçmenlerinin özel ilgileri konusunda olduğu kadar, cemaatin genel etik yararı konusunda da sorumlu oldukları hakkındaki fikrini kabul ediyordu. Bu bilgi donanımıyla Michael kasabasının karşı karşıya olduğu anlaşmazlığa tarafsız ve haklanır bir çözüm bulmak üzere yola koyuldu. Bakım evi grubunu kendileri de cemaatin üyeleri olarak programlarını daha dolaysız ve açık olarak anlatmaya teşvik etti. Protestoculara bakım evi ile ilgili hiçbir sağlık tehlikesi bulunmadığını izah etti ve onları da gerçekte bunca insana yararlı olabilecek bir şey konusundaki temelsiz korkuları bırakarak sunulan planları daha nesnel olarak yeniden incelemeye teşvik etti. Tarafsız hak tanırlık hem adildir ve hem de adil olandan bir anlamda daha iyidir. Genel anlamda adil olandan daha iyi değildir ama hukukun genel olma özelliğinden kaynaklanan hatadan daha iyidir. Hak tanırlığın esas niteliği de tam olarak budur. Evrenselliği nedeniyle yetersiz kaldığı yerde hukukun düzeltilmesi. Aristo. Michael bu davranış biçiminin üzerinde yürümeyi arzuladığı hassas çizgiyi izlediğini hissetti. Hem temsil ettiği insanların arzularına ve bu ikisi örtüşmediğinde cemaatin daha önemli menfaatlerine hem de kendi vicdanının buyruklarına gerçek bir bağlılık. Bu plan fırtınayı dindirseydi Michael adaletli davrandığı için hoşnutluk duyacaktı. Fakat gerçek dünyada o sadece bir belediye başkanıydı ve gerçek dünya zaman zaman tam olarak filozofların bekledikleri gibi davranmaz. Dini grubun çabaları genel anlamda cemaate ve özel olarak protestoculara tekrar tekrar ulaşmaya çalıştıkları halde karşılık görmedi. Sonunda protestolar öyle bir düzeye vardı ki siyasi geleceğinin tehlikeye girmesi korkusuyla Michael dava açma talebine izin vermesi gerektiğini hissetti. Bakım evinin kapatılması talebi sonunda mahkemede reddedildi, böylece kasaba her şeye rağmen bakım evine kavuştu. Michael yeniden seçilebileceği konusunda iyimserdi fakat Erdem'in demokraside rolü konusunda öylesine cesareti kırılmıştı ki bir dönem daha görev almayı gerçekten isteyip istemediği konusunda kuşkuya düştü. Kesin sonuçla memnun olmakla birlikte dava açılmasına izin vermekle önce kendi ilkelerinden taviz verdiğini hissediyordu. Öte yandan olaydan sonunda edindiği kavrayışla bile böyle bir savaş alanını aşmanın daha tatmin edici bir yolunu göremiyordu. Ahlaki davrananlara çoğu kez düşman olan bir dünyada ahlaki davranmak için böylesine büyük çaba gösterdiğinden dolayı Michael'ı takdir etmek gerekir. Bu noktaya ulaşması için gereken süreç tam olarak en iyisi olmasa bile Michael doğru sonuca ulaşılmış olması gerçeğinde teleolojik bir teselli bulabilir. Kirli bir şeyi temizlemeye çalışırken insanın kendisinin temiz kalması hiç de kolay değildir. Hatta Michael'ın da keşfettiği gibi bu çoğu zaman imkansızdır. Ama hiç kimse hiçbir zaman temizlik yapmayı denemezse nereye varırdık? Geiges, görünmezlik yüzüğü efsanesi. Bir şeyin doğru veya yanlış olduğuna karar vermenin zorluğu konusundaki 2500 yıllık bir bilmecenin muhtemel yanıtlarından biriyle bu konuyu kapatmak istiyorum. Platon, Cumhuriyeti'nin temelini atmak için Geiges, görünmezlik yüzüğü efsanesini nakleder. Hikayeyi Glaukon ile Sokrat arasında geçen bir konuşma sırasında Glaukon anlatır. Çobanın teki sahibine istediği anda görünmezlik sağladığı her yerde bilinen sihirli bir yüzüğü tesadüfen bulur. Hiç vakit kaybetmeden bu gücün ona kulak misafirliği, hırsızlık, her yere izinsiz girebilme gibi neler yapma imkanı verdiğini keşfeder ve kısa zaman içinde büyük servet biriktirir. Kraliçeyi baştan çıkarır, kralı öldürür ve böylece ülkenin hükümdarı olur. Ne zaman istese görünmez olmuş ve böylece bütün yaptıkları yanına kâr kalmıştır ve üstelik sonunda da kral olmanın dokunulmazlığına sahip olmuştur. Bu suç işlemenin kârlı olduğu bir durum sayılabilir mi? Ben hiç sanmıyorum. Çünkü ahlaksızca hareketlerin kendilerine özgü bir yaşamı vardır. Budistler haklı ise her ne kadar Platon'un gündemindeki şey Budizm değilse de bu çoban kralın kapıya sırtını dönerek oturmamaya çok dikkat etmesi gerekecektir. Kendisini dağın en tepesine getirebilmiş olabilir ama artık aşağıdan başka gidecek yer yoktur. Fakat Platon'un bu hikayeyle daha işi bitmiş değildir. Glaukon Sokrat'a çobanın yaptığı şeyin neden yanlış olduğunu sorar. Fırsat verirse hepimiz yüzüğü alırdık ve böyle bir yüzüğe sahip olsak hangimiz aynı şeyi yapmazdık? Bir düşünün, cezadan muaf olarak her istediğinizi yapabilmek. Sokrat'ın veya Platon'un yanıtı cumhuriyettir. Burada bir seyyar satıcı kente bir araba dolusu Geiges görünmezlik yüzüğüyle gelse bile hiç kimsenin bunlara beş para vermeyeceği kadar kusursuz bir toplum anlatılır. Herkes her istediğine sahip olsa, herkes hoşnut ve doyuma ulaşmış olsa böyle bir yüzüğün kime ne yararı olurdu? Böyle bir yüzüğün tek yararı insanın isteyip de başka türlü sahip olamayacağı şeyleri edinmesini mümkün kılmasıdır. Platon'un iyimser görüşü enerjimizi cezadan kaçmanın yollarını tasarlamaya ayırmaktansa o daha iyi dünyayı meydana getirmeye uğraşmamız gerektiği yönündedir. Platon'un aklında bu ütopya için geliştirdiği ayrıntılı bir siyasi görüş vardı. Ancak ben bireysel eylemlerin ve kişisel sorumluluğun bu programın ilk önemli maddeleri olduğunu düşünüyorum. Siz de şu anda kendi yaşamınız için etik bir yapı oluşturma yolunda çalışmaya girişerek gerekli temeli atmaktasınız. Adil olmayanlara gelince gençliklerinde paçayı kurtarsalar bile sonunda bunların çoğunluğu yakayı ele verirler ve yollarının nihayetinde aptalca gözükürler ve yaşlanıp zavallı bir duruma düştüklerinde hem yurttaşları hem yabancılar tarafından hor görülürler, dayak yerler ve bundan sonra da başlarına nazik kulaklar için hoş olmayan şeyler gelir. Platon. Kendi hesabıma ben insanların sırf yakalanmaktan korktukları için değil, bunlar yanlış olduğu için bazı şeyleri yapmaktan kaçındıkları bir dünyada yaşamaktan çok hoşlanırdım. Televizyondaki polisin muhabirin kendisine 35 bin doları cebe atmak yerine neden teslim ettiğini sormasına, şaşıp kalacağı günlerin gelmesini dört gözle bekliyorum. Para ona ait değildi, onun görevi yasaları uygulamaktı. Bu parayla onu kanıt olarak teslim etmekten başka ne yapabilirdi? 12. Anlam ve amaç bulmak. Varoluşun anlamsız olduğunu söylemek, ona herhangi bir vakitte mana verilebileceğini yadsımaktır. Anlamının belirsiz olduğunu söylemek ise onun manasının hiçbir zaman sabit olmadığını, sürekli kazanılması gerektiğini ileri sürmektir. Simone de Beauvoir. Zihnin sakinleşmesine sağlam bir amaç, ruhun akıl gözünü dikebileceği bir amaç kadar yardımcı olan başka bir şey yoktur. Mary Wollstonecraft. Yaygın kişisel anlamsızlık ve amaçsızlık duygusu 20. yüzyılın bizi yeni bin yılda da takip edeceği kesin olan önemli bir felsefi belasıdır. Öyle çok insan yaşamlarında sağlam bir mana ve amaçtan yoksun ki bu yoksunluk insanlara normal gibi gelmeye başladı. Fakat bu şekilde yaşayan pek az kimse mutlu olabilir. Genellikle yaşamlarımızın ve dünyamızın tamamen rastlantısal olduğu ve hiçbir mantığa dayanmadığı fikrinden hoşnut olmayız. Bu yöne başka bir açıklama bulamadan ne kadar çok bakarsak buna dayanması da o kadar güç olur. Bu konuda suç ancak kısmen varoluşçulara atılabilir. Varoluşçular son derece serin kanlıydılar. Sen nehrinin sol yakasına takılırlar, sigaralarını içer, derin düşüncelere dalar, peçetelere ve masa örtülerine felsefe ve şiir çiziktirirlerdi. Varoluşçular Tanrı'yı hepten öldürüp uçuruma atılmayı romantik göstermek konusunda gerçekte herkesten daha üstündüler. Belki de sadece bir aşamadır. Varoluşçuların sadece karanlık yanlarına odaklanmak, onların yapıtlarının sadece yüzeyini eşelememizden dolayı bizim kendi hatamızdır. Esasında varoluşçuluğun konusu sadece korku ve kaygı değildir, hatta can sıkıntısı da değildir. Böyle anlaşıldığında varoluşçuluk insanı yaşamın zenginliğinin büyük bölümünden yoksun bırakır. Ben varoluşçuluğu bu yüzden bir aşama, insanın içinden geçeceği ama geride bırakacağı bir evre saymaktayım. En başarılı varoluşçular daha önceleri üstün bir güç tarafından yaratılıp planlanmış olarak anlaşılan bir dünyanın küllerinden dünyevi bir anlam ve görev fikri çıkardılar. Varoluşçuluk şunu sorar, bir tanrı, bir muhteşem plan olmayınca ne yapılmalı? Buna bir yanıt bulmak amacıyla sadece onların yolunu sonuna kadar izlemek bile amaç fikrinizi yenileyebilir. Yapılacak doğru bir şeyin var olduğu varsayımıyla çalıştığınız sürece amacınız doğru olanı bulmak ve yapmak olur. Varoluşçuluk aynı zamanda sahiciliğe, bireysel sorumluluğa ve özgür iradeye de çok önem verir. Tanrı'nın öldüğünü ilan etmenin yarattığı boşluğa yaklaşım tarzınızı sizin seçmek zorunda olmanız iyi bir haber sayılabilir. Birçokları varoluşçuluğa dalıp gittiklerinde hayatın anlamsız ve amaçsız olduğu sonucuna varıp bu durumda herhangi bir zahmete ne gerek var diye düşünürler. Böyle bir varoluşsal çöküntüye düşmeye karşı benim gözde savım şu, eğer bildiğimiz biçimiyle bu hayat gerçekten de akıl almaz derecede olasılık dışı bir rastlantı ise, onun değerini bilmek için daha da fazla nedenimiz var demektir. Eğer yokluktan geliyorsak ve yine yokluğa döneceksek, sahip olduğumuz zamanı bence yaşamın bu varoluşunu kutlayarak geçirmeliyiz. Burada çok değerli, tam anlamıyla yeri doldurulamaz bir vakte sahibiz. Öyleyse sahici bir yaşam sürmeye bakın. İşin püf noktası sahici bir yaşam sürmenin sizin için ne demek olduğunu hesap etmeniz gerektiğidir. Kesin olan bir şey varsa o da sahici bir yaşamın, yaşama katılmaktan vazgeçmeyi değil, yaşamın özüne bağlanmayı beraberinde getireceğidir. Özgür iradenizi umutsuzluktan yana değil, yaşanan her an için yeniden şükran duymaktan yana kullanın. Oysa çoğu insan varoluşçuluğun bu bakış açılarının farkında değildir ve birçoğu Tanrı'nın öldüğü, hiçliğin mide bulantısı, yaşamın saçmalığı ve öteki insanların cehennemin ta kendisi olduğu konusunda belirsiz bir fikre saplanıp kalır. Hiç kaygılanmayın, semt filozofu dostunuz olarak ben bu karanlığın ötesini görmenize yardımcı olmak için buradayım. Soracağınızı bildiğim için hemen söyleyeyim. Hayır, yaşamın anlamı nedir sorusuna verebileceğim kesin bir yanıtım yok. Olsaydı bile sizin için geçerli yanıt farklı olabilirdi. Fakat bu filozofları çağlar boyunca uğraştıran klasik bir araştırma konusu olduğu için elimde yine de bu soruyu kendiniz için yanıtlamanıza yarayacak bazı araçlar var. Anlam ve amaç. İlk kilit noktamız anlam ile amacı ayırt etmek olacak. Bu sözcükler genellikle birbirleriyle değiştirilebilir biçimde kullanılır. Ama ben bunları kendi hayatınızda kullanılabilir hale getirmenize yardımcı olacak bir farka işaret etmek istiyorum. Amaç elde edilmek istenen nihai bir gaye, bir sonuçtur. Amaç bir hedeftir. Anlam ise kendi yaşamınızı süre gelen anlamda nasıl yorumladığınızla ilgilidir. Anlam mutlaka nihai sonuçta değil, şeylerin oluş tarzında gizlidir. Yorum deneyime dayanır ve aynen deneyim gibi anlam da çok kişiseldir. Diyelim ki bir lokantada oturmuş yemek listesine bakıyorsunuz. Yemek listesinin amacı nedir? Ne yiyeceğinizi seçmenizi kolaylaştırmak. Peki yemek listesinin anlamı nedir? Size seçenekleriniz konusunda bilgi vermek. Fransa'da bir lokantada oturuyor ve tek kelime Fransızca bilmiyorsanız, amacını bildiğiniz halde bu durumda yemek listesinin sizin için bir anlamı olmayacaktır. Bu yüzden amacı anlam olmadan da bulabilirsiniz. Öte yandan yemek listesini gayet iyi anladınız ama fiyatların hiçbir şey ısmarlamayacağınız veya ısmarlamak istemeyeceğiniz kadar fahiş olduğu bir lokantaya giderseniz, liste size bir anlam ifade eder ama amacınıza hizmet etmez. Bu yüzden amaç olmadan anlam bulmak da mümkündür. Bir de daha önce hiç lokantaya gitmemiş ve üstelik okuma yazma da bilmeyen birini düşünün. Böyle biri için yemek listesinin ne bir anlamı olur ne de herhangi bir amaca hizmet eder. Nihayet listede ana yemeklerin iştah açıcı resimleri olduğunu farz edin ve yemek ısmarlamak yerine bu resimleri yemeye başlayan birini hayal edin. Bu durumda ise bu kişi anlamla amacı birbirine karıştırmış olacaktır. Arabanızla yolculuk yaparken yol haritanıza başvurduğunuzda da aynı şey geçerlidir. Haritanın anlamı bölgeyi temsil etmesidir, amacı ise gideceğiniz yere yol göstermektir. Normal olarak haritadaki rotanızı parmağınızla izleyip sırf bu sayede gerçek yolculuğunuzu tamamlayacağınızı farz etmezsiniz. Bu yine anlamla amacı birbirine karıştırmak olur. Yemek listesinin yemek ile haritanın da bölge ile aynı şey olmadığı konusunda dikkat çeken Alfred Korzybski'nin ve daha sonra Alan Watts'ın verdiği felsefi öğüt aslında budur. Benzer biçimde anlam da amaç değildir. Bir harita temsil ettiği bölge değildir, fakat eğer yanlış değilse bölgeye benzer bir yapıya sahiptir, yararlı olmasının nedeni budur. Alfred Korzybski. Bu yüzden eğer bir amacınız varsa şeylerin anlamını kavramak bu amacı gerçekleştirmenize yardımcı olur. Ama bir amacınız yoksa veya bir amaç bulamıyorsanız anlamların size daha az yararı olur. Eğer herhangi bir yere gitmiyorsanız dünyanın en doğru haritası bile sizin için yararsızdır. Üstelik her zaman bir haritanız olmasını da istemezsiniz ve daima nereye gittiğinizi bilmeniz gerekmez. Yabancı bir kentte yol gösterici bir rehber olmadan çarşı pazar gezmek veya ıssız yerleri haritasız keşfe çıkmak tehlikeli ama aynı zamanda çok tatmin edici de olabilir. Amacınız sadece araştırmak olabilir ve yolunuz üstünde karşılaştığınız her şeye bir anlam verebilirsiniz. Burada yine kişisel felsefi mizaç konusuna geri dönmüş oluyoruz. Anlam ve amaç fazlasıyla size bağlıdır. Basit şeyler çok anlamlı olabilir, nedeni anlaşılmaz şeyler de son derece amaca uygun olabilir. Bayağı olanı kucaklıyorum, tanıdık aşağı olanı araştırıyor, onun dizinin dibine oturuyorum. Bana bugünün iç yüzünü gösterin, size eski çağları ve gelecek dünyaları vereyim. Gerçek anlamlarını ne bilirdik? Fıçıdaki unun, kaptaki sütün, sokakların türküsünün, gemiden gelen haberin. Ralph Waldo Emerson. Bir amacımız olduğuna inandığımız zaman daha mutluyuzdur. Bu amacın ne olduğunu bilsek de bilmesek de bu böyledir. Şayet bu amacın ne olduğunu da bilirsek daha da mutlu oluruz. Çünkü bu durum bir anlam bulmamızı kolaylaştırır. Anlamı olan birçok şey amacımızın bir parçası değildir ama bu onların anlamını azaltmaz. Amacımızın ne olduğunu ve bu yüzden amacımıza uyanın ne olduğunu bilmeden de her yanımızda anlam bulabiliriz. Geçerli amacınızın ne olduğundan emin olduğunuz halde her gün anlamsızlıkla uğraşıyor da olabilirsiniz. Bu yüzden amaç hiç de hayatınızı anlamlı bulacağınızı garanti etmez. Yani size hazır bir amaç sunan birinden amaç edinmeye çalışmak boşuna olur. Bütün yaşamınızı şekillendiren bir amacınız olabilir veya daha büyük ihtimalle yaşamınızın farklı dönemlerinde yer değiştiren bir dizi amacınız olabilir. Uzunca bir süre çocuk yetiştirmeyi en üstün amaç olarak görebilirsiniz. Ama çocuklarınız büyüdüğünde dikkatinizi mesleğinize veya kişisel gelişmeye kaydırabilirsiniz. Ya da örneğin kendinizi diş hekimliği için yaratılmış gibi hissedebilirsiniz. Ama emeklilik yaşamınızın çekilmez olmasını istemiyorsanız, hastalarınız azalmaya başlamadan önce başka öncelikler edinmeniz yerinde olur. 10. bölümde anlattığım hayatını kazanmak için bundan sonra ne yapacağını bilmeden işini bırakan fizik tedavi uzmanı gibi şu andaki amacınız bir sonraki amacınızı ortaya çıkarmak da olabilir. Hazreti Süleyman'ın sözleri burada yinelenmeye değer. Her şeyin bir mevsimi ve gökler altında her işin bir vakti var. Farkında olmasanız bile amaç hayal edebileceğinizden daha direngendir. Şayet bir başkasının düşünü benimsemeye kalkışırsanız bunu unutmamanız gerekir. Eğer sizi heyecanlandıran tek şey o buğa çalmak ise, büyüklerinizin nicedir sizin doktor olacağınızı düşündüğüne hiç bakmaksızın, senfoni orkestrasındaki yarım gün işi tereddütsüz kabul edin ve kiranızı çıkarmak için de başka bir iş bulun. Fikrinizi değiştirecek olursanız tıp fakültesi hala orada olacaktır ama kendi arzularınıza boş verirseniz hiçbir zaman huzur bulamazsınız. Amacınız kolay kolay vazgeçmeyecektir. Yerel bir kitap evinde benim rehberlik ettiğim aylık bir felsefe forumunun devamlı katılımcılarından biri kendisini nihilist olarak ilan etmiş. Hiçbir ideali, bağlılığı veya amacı olmayan inançsız biridir. Ama yine de her ay orada bulunur ve bir meseleyi hararetle tartışan bir insan kümesinin göbeğinde aşırı tutumunun yol açtığı tepkilerle eğlenir. Acaba onun amacı herkese hiçbir amacı bulunmadığını göstermek olabilir mi? Anlamı inkar etmek bu adama anlamlı gelmektedir. Yaşamınız boyunca değişik amaçlar peşine düşme esnekliğiniz olmazsa sizin de sonunuz 20 yıl sonra bile kendisi için yeni bir hayali olmadan hala geçmişin ihtişamını yaşamayı sürdüren bir okul balosu kraliçesininki gibi olabilir. Ömür boyu tek bir şey yapmak için yaratılmadık. Sırayla değişik şeyler yapacak şekilde yaratıldık. Bir şeye sıkıca sarılıp onu kendi zamanının ötesine taşımayın. Eğer bir amacı yerine getirdiyseniz hiç kimse onu elinizden alamaz. Fakat amaç sonsuza kadar sürmez. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Amacınızdan zevk alabilirsiniz, onu yeniden yaşayabilirsiniz ama onu terk etmeye de gönüllü olmalısınız. Sahip olduğunuz amacı bırakmazsanız başka bir amaç bulamayabilirsiniz. Bunu yapmak kolay değildir. Kendini geliştiremeyen okul balosu kraliçesi imgesinin size tanıdık gelmesi bu yüzdendir. Bu sıkça rastlanan bir durumdur. A.E. Housman, genç ölen bir atlete, To an Athlete Dying Young adlı şiirinde, erkenden sessizce giden akıllı çocuk, şanın durmadığı sahalardan öteye, sen büyütmeyeceksin şimdi, şöhretin tadını kaçıranların bozgununu, diye yazmıştı. Sırf büyük amaç değişiminden kaçınmak için gençken ölmeyi tercih etmezseniz, öteki seçeneğiniz eskileriyle işiniz bittiğinde yeni amaçların meydana çıkmasına izin vermektir. Yürek ister bu ama yolunuza da devam etmeniz gerek. Amaç sırf canınız bir amaç sahibi olmak istediği için edinebileceğiniz bir şey değildir. Size amacınızı sizden başka hiç kimse ve hiçbir şey veremez. Onu sizin bulmanız gerekir. Gerçek amaç aşikar olmayabilir veya ortaya çıkması uzun sürebilir ama bu onun var olmadığı anlamına gelmez. Yol boyunca bir anlam bulabildiğiniz sürece vakit boşa harcanmış sayılmaz. Bilinmeyen bir amaca inanmak da bilinmeyen bir anlamı çözmeye çalışmaktan daha kolaydır. Anlam arayışı sürekli bir meydan okuma olabilir. Aynı zamanda işleri bütünsellik içinde görmeniz gerekir. Büyük bir trafik tıkanıklığına saplandığınızda bozulan sinirleriniz ve elden kaçan dakikalar hem amacı hem anlamı yok eder. Hırsla varyansın edeceğinize zamanın çaresiz geçişi ve onu en iyi şekilde kullanmanın yolları üzerinde düşünceye dalmanız daha iyi olur. Zamanı sımsıkı tut, her saati, her dakikayı koru, gözde. Dikkate alınmadığında zaman sessizce kaçıp gider. Her anı kutsal say, her ana berraklık ve anlam ver, her birine farkındalığının ağırlığını, her birine yeterli gerçek doyumu ver. Thomas Mann.